Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvimler 2 Mart 2021 günlerden salıyı, Türkiye'de saatler 15.14'ü gösteriyor. Huzur dolu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebildiğiniz gibi cep telefonu ya da tabletinize indirdiğiniz TRT Dinle uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Hemen bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, toplum hafızasında derin izler bırakan pek çok olay yaşandı. Öyle ki bu olaylar şiirlere, hikayelere ve romanlara yansıdı. Bugünkü yayın konuğumuz yazar ve ressam Selvi Gül Şahin de toplumu derinden yaralayan acıları hikayelerle, denemelerle ve tuvale yansıttığı duygularla insanlara aktarıyor. Selvi Gül Şahin'le edebiyata, sanata dair söyleşimize sizleri de bekliyoruz. Efendim bugün Göç Yolları 60. yıl özel köşemiz var. Bugünkü köşemizde yine İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Can Ünver bizlerle olacak. Bu haftaki konumuz Almanyalı Türklerin ilkokuldan itibaren eğitim konusunda yaşadığı sorunlar. Bu sorunları konuşacağız. Efendim Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınıza geliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Bugünkü ilk yayın konuğumuz yazar ve ressam Selvi Gül Şahin. Kendisiyle edebi eserlerini konuşacağız, sanatı konuşacağız. Kendisi aynı zamanda ressam, tuvale yansıttığı eserleri de var. Yazar ve ressam Selvi Gül Şahin şu anda telefon attığımızda. Sayın Şahin, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Herkesi selamlıyorum.
Çok teşekkürler.
Teşekkür ediyorum. Herkese muhabbetle selamlıyorum.
Çok sağ olunuz. Bizler de size iyi günler, hayırlı günler diliyoruz. Evet, siz bir yazarsınız ve ressamsınız. Edebiyatla içli dışlısınız ve yaşanan olayları çok güzel bir şekilde bu edebi eserlere yansıtabiliyorsunuz. Buraya geçmeden önce kısaca sizi tanımak isteriz. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz?
Tabii ki. Yani aslında kendini tanıtmak...
Biraz zordur kolay, aslında insanın kendini tanıtması.
Kolay değil.
Evet.
Şöyle söyleyeyim. Tokat Reşadiye doğumluyum. Hı hı. Köyde çok kısa kaldık. Sonradan Babeski Trakya tarafında büyüdüm. Mustafa Bey yine yankı yapıyor. Bu demek ki böyle mi olacak?
Yani bu yankı yani devam sizi ediyor. Çok mu rahatsız ediyor bu yankı bilmiyorum ama.
Arkadan ben tekrar konuşuyorum ikinci bir kere. Yani şimdi şu anda gelmiyor.
Evet. Şu anda yayındayız ama idare etmeye çalışalım. Götürebildiğimiz yere kadar eğer tamam. Sizi konuşamayacak yani, dereceye getirirse.
Yok yok.
Bakarız.
Tamam şimdi iyi. Şu anda iyi. Yankı yok şu anda. Evet tamam.
Buyurun devam edin lütfen.
Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi insanın kendisini tanıtması, kendisi hakkında konuşması kolay değil tabii.
Evet.
Siz oradan özgeçmiş okusaydınız.
Ben yani, sizin tanıtmanızı istedim. Böyle daha güzel evet, olur diye.
Evet. Yine İstanbul'da bitirdim. Üniversiteyi İstanbul'da bitirdim. Sonra işte okul yılları. Okulda yazmaya başladım. Üniversitede başladım yazmaya. Yani radyonun da benim için çok önemli bir değeri vardır. Çok kıymetlidir benim için. Benim ilk yazılarım TRT Ankara Radyosu Gecenin İçinden programında yayınlandı.
Oo çok güzel.
Tamer Levent yıllar önce 92-93'lü yıllarda program yapardı Gecenin İçinden programı.
Çok güzeldi orada, o ben de dinlerdim evet.
Evet siz çok küçüksünüzdür ya yaşınız küçük geliyor bilmiyorum. Yetişiniz o programlara. Yani orada benim yazılarımı okurdu kendisi. Tabii yazılarla yazardık. Yani dinlerdik Uzak Doğu müzikleri eşliğinde. O yüzden radyonun yeri benim için çok kıymetli. Aslında öyle başladı diyebilirim yani ciddi manada yazmam. Yani radyoya gönderdiğim yazılarla. Daha sonra üniversitede işte arkadaşlarla bir dergi çıkarttık. Üniversite bir dergisi. Ve benim üniversitede bir değişim yaşadım. Yani düşünsel anlamda yani böyle işte... yani nasıl desem bir hidayet noktasında böyle bir örtünme kararı almıştım. Biz o zaman tabii 90'lı yıllarda tam bu o süreç işte 28 Şubat'a doğru ilerledi. O yıllarda, o yılların gençliğim ben. Hı hı. Öyle bir yürüyüşümüz oldu. Sonradan işte karşımızda Mustafa Kutlu, Ali Haydar Aksal, Hüseyin Su, işte dergiler çıktı. Dergah dergisi, Diklim dergisi, Hece dergisi, efendim işte Bir Nokta dergisi. Tabi o zaman Bir Nokta yoktu. Mürsel Sönmez başka Kardelen dergisini çıkarıyorlardı bizim üniversiteli yıllarımızda. Hı hı. O şekilde yani yazmaya başladım. Yani 93 yılında sanırım ilk hikayem, ilk öyküm Yedi İklim dergisinde yayınlandı. Ellerinde perçemler, ayaklarında inciler. Hı hı. Yaklaşık 8 sene sonra falan da ilk kitabım yayınlandı. Yedi İklim yayınlarından Gülen Damar'ın Renkleri diye. şu anda yaklaşık demeyeyim de yani 5 öykü kitabım, 5 deneme kitabım var. 2 tane öykü kitabım, ilk ve son öykü kitabım Osmanlıca Türkçesine çevrildi. Bir tane de gençlik romanım var Yusuf Han adlı. Son 4 yıldan bu yana da resim ilgileniyorum. Yani resim hep bende vardı ama hani Osmanlı'da hocanızı ararsınız. Yani talebi oradan gelir, talep etmek. Ben evet. Yıllarca kendime bir hoca aradım yani bir üstad. Aslında yıllar önce onu bulmuştum ama İlham Hocam, İlham Atalay'ı. Ben yine bu işte yeni evlendiğim sıralarda yine aynı şekilde yazmaya başladığım sıralarda İlham Hocam'ı işte koltuğumun altına bir resim, bir tablom alıp gitmiştim. Bulmuştum yani onu kendi atölyesinde ama o sanki böyle benim bu işe asılmayacağımı anlamıştı. Çünkü ben hani yeni evliydim. Belki bir bebeğim olacaktı yani bilemiyorum. Onu hissetti belki de. Daha sonradan şey dedi bana yani sen git ya falan böyle beni resmen şey yaptı ya önemsemedi. Sonra ben hani resimle bir şekilde böyle bir mesafe koydum arama. Hı hı. Ama yine kitap kapaklarımı falan kendim çalıştım. Mesela ilk kitabımın kapağını kendim çalıştım. 2000'li yıllarda çıkan kitabım, ilk kitabımın kapağını.
Hı hı, çok güzel.
İki kader bizi 20 yıl sonra neredeyse bir araya getirdi hocam. 25 yıl sonra ve onun kitap çalışmasına da destek oldum. Yani tahsilini ben yaptım diyebilirim. hocamın. Demek ki böyle bir tevafuk gerekiyormuş İlham hocamla. Ama onun öncesinde onun da öğrencisi olan Cemal Toy, çok değerli bir ressam kendisi. Onunla çalışmalara başladık tasarım merkezinde. Ona öğrenci olduk. Hı hı. O şekilde de son yıllarda da resim çalışmalarımız devam ediyor. Yazı çalışmalarımız devam ediyor. İşte okullarda, vakıflarda, belediyelerde seminerlerimiz vardı. Pandemi dolayısıyla ne yazık ki onlar gerçekleşmiyor şu anda. Şu anda online yapıyoruz seminerlerimizi. Bir yazarlık atölyemiz var şu anda. Hı-hı. Öğrencilerimizi sürdürdüğümüz, değerli yazarlarımızı da konuk ediyoruz ona. Kendimi bu şekilde tanıtmış
Şimdi olayım. Ben sizin konuşmanızı bölmek istemedim. Gecenin içinden programından bahsetmiştiniz. Gecenin içinden programı günümüze kadar devam etti. Hatta ben TRT FM'de, TRT Radyo'da devam ediyor diye biliyorum. Ben onları dinlerdim. Gayet güzel programlardı onlar.
Yok, ben Şimdi... Tamer Levent'e belki o programlara yetişememiştim.
Evet, tabii onlara yetişemem. Tabii. Evet. Şimdi sizin bir resim yolculuğunuz da var. Tuvale karşı merakınız, efendim olayları, duyguları hem edebiyata yansıtıyorsunuz hem de resimlere yansıtıyorsunuz. Buraya merak nereden geldi, resme, tuvale?
Şimdi şöyle, işte dediğim gibi bende resme vardı. Yani ortaokul yıllarından, ilkokul yıllarından bu yana. Şimdi Cemal Hocam'ın geçen birisi sormuş kurslarla alakalı, ona da işte kurs veriyor musunuz, ders veriyor musunuz diye. O da demiş ki ya ben teknik bilgi veriyorum ama hani insanın içinde olan bir şey var, yani o bir yetenek. Yani öyle bakıyorum olaya diye bir açıklama yapmış kendisi. Ya o yetenek bende varmış. Vardı yani.
Tabii
o
yetenek bayağı... olmasa olmazdı.
Doğru. Evet, ben ortaokulda da tablolar yapardım. Yağlı boya tablolar yapardım. Ortaokulda yapardım hatta. İşte hocalarıma hediye ederdim, öğretmenlerime hediye ederdim. Ama daha hani böyle profesyonel, daha böyle vakit ayırıp da bir atölye çalışmasına girişemedim. Hem çocuklarım oldu üst üste, 4 evladım oldu. Hem de yazı çalışmalarına daha bir ağırlık verdim. Bir de yazının daha bir hayatta bir etkinliği ve karşılığı var. Yani resim biraz daha böyle, nasıl desem, daha farklı bir duruşu var resmin. Yani tabii bizim de kendi kaygılarımız da vardı resim alanında. Belli mesafe vardır yani resme her zaman. Tabii olmaması lazım bu mesafenin. Çünkü sanat nihayetinde.
Evet, ben şöyle düşünüyorum. Resimde herkes iç dünyasındaki zenginlik kadar bir anlam çıkartıyor o resimden.
Tabii ki. Ya güzelliği, hakikati aramak resimde. Allah'ın size bahşettiği o emaneti oraya bırakmak. Çünkü Allah size bir emanet vermiş. Kimisi kalemiyle doğar, kimisi fırçasıyla doğar, kimisi sesiyle doğar. Kimisi fiziki yüz güzelliğiyle doğar. Sizin hani Allah'ın size verdiği o istidadı, o güzelliği onun yolunda hayırlı işlerde kullanmanızdır önemli olan. Ben hani resme o şekilde bakıyorum. Yani nihayetinde bizim niyetimiz de bellidir resim yaparken. Ki ben inanın resim yaptığımda benim hikayeme, benim yazıma, benim edebiyatıma çok büyük katkısı olduğunu düşündüm. Yani sanat bir bütün aslında. Hı hı. Ve bunu daha önce Anadolu röportajı da söyledim. Yani hayata bakışım da değişti diyebilirim. Yani bir çiçeğe bakışım. Yani bir resim yaparken o çiçeğin dokusuna bakıyorum. Yani o çiçeğin işte nasıl yaratıldığına, nasıl renklerine bakıyorum. Veya işte diyelim bizim hani şu anda... usta mimarımız, yani çok değerli Mimar Sinan eserler bırakmış. Ben daha çok onları resmetmeye çalıştım. Yani o mimariye bakıyorsunuz, bulutlara bakıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki yarabbim ne güzel fon yapmışsın falan, böyle espri yapıyorsunuz bazen. Hani Allah'ım diyorsun ne güzel fon böyle gökyüzüne bakarken. Şöyle söyleyeyim, hayret makamında yazıyorsunuz, hayret makamında çiziyorsunuz. Bizim evet. Şöyle bir şey var. Bizim hocamız İlham Atalay hiçbir zaman bizim böyle fotoğraf gibi resim yapmamızı istemez. Ben de biraz ona uygun bir insanım. Yani ben resimlerimin çoğunu, hepsini daha doğrusu spatula ile yapan birisiyim. Fırçayla yapmıyorum. Yani sağ olsun Cemal hocam öyle bir alıştırdı bizi. Ben spatulayı çok sevdim. Kolajla kullanıyorum resimlerimde. Yani böyle hani biraz Monet gibi, yani belli belirsiz. Hani izlenimci Monet vardır. Hani böyle nasıl desem, çok belirgin değil bendeki resimler. Yani böyle çok hatlar belirgin değil. Zaten çok aynısını yapmak da istemiyorum açıkçası. Çünkü aynısı zaten tabiatta, Allah'ın yarattıklarında çok muazzam bir şekilde var. Yani hocamız öyle söyler. Ya der, bu yaratılmış zaten. Aynısını hani yapmayın falan. Kendiniz yorum katın. Ya nasıl ki bir hikayeye yorum katıyorsunuz eserinize. Resme de kendi yorumunuzu katmanız lazım. Ki hani resim, hani böyle... Tablolar, yani böyle fotoğrafçılık çıktıktan sonra zaten bu aynen aslı gibi olmaya başladı ve bu çok bozdu tabii sanatı biraz o anlamda. Tabii herkese göre değişir yani. Kimisi de öyle ister. Aynısını, aynı tutup aynı resim ister yani. Tablo
evet.
ister.
Doğru.
Bu şekilde.
Ben de kainata baktığımda her yaratılana bakıp hayret ediyorum. Hayretler içerisinde kalıyorum. Allah tabii. hayretimizi artırsın diyorum.
Amin.
Şimdi tabii ben de
hayret makamında bakmamız
gerekiyor. Evet inşallah. Şimdi öyle. Resimlerinize bakıyorum. Önümde resimleriniz var. Çiçekleri evet. resmetmişsiniz. Güller var. Ondan evet. sonra bir
onları
cami resminiz var. Çok
sonra
güzel.
Spatulayla, fırçasız yani.
Hı-hı. Peki sevgili dinleyicilerimiz merak ediyorlarsa bu görüntülere nereden ulaşabilirler?
Benim hesaplarım var Selvi Şahin diye. Instagram hesabım var. Facebook ve Twitter. Bunlar da ara ara paylaşıyorum. Hatta canlı yayın falan da yapıyorum. Yani YouTube falan yok da. YouTube'dan da var bir şeyler. Orada da benimle ilgili yapılan söyleşiler var. Yani Selvi Şahin'le ilgilerlerse ulaşırlar. Yani sosyal
Peki.
medyadan rahat ulaşırlar efendim.
Sayın Şahin, şimdi duyguları, düşünceleri, hissiyatları yazıya dökmek, efendim resmetmek kolay bir şey değil. Siz bunu nasıl başarıyorsunuz?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi yani aslında bu bir emanet bence. Allah size hani bu istidadı vermiştir. Yaratılışta olan bir şeyler var. Yani ben hani ilkokul 3'te dereceye girdim yani öyle söyleyeyim. Hani o zamandan beri bir yetenek var bende. Hocalarım da bunu keşfettiler. Ben ne yaptım? Tabii çok iyi bir okurdum. Yani çok hani bizim dönemimizde de böyle hani çizgi film bir Heidi vardı, bir Şeker Kız vardı. Haftada bir siyah beyaz onları izlerdik. Şu anda çok görsellik çok fazla yoktu. Biz bile şu anda elimize telefon alıyoruz saatlerce belki. Onun yerine kitap okusak sayfalarca kitaplar okuruz yani. O
evet.
yüzden biz çocukluğumuz okuma çeteleriyle geçtik. Kendimiz çeteler kurardık mahallemizde, kasabamızda. Böyle bir kitabımız alınır, işte o kitap bütün mahallede okunur. Ve en son okuyan kişiden bize geldi. Kitap artık yıpranmış olurdu. Böyle bir ortamda tabii büyüyünce çok da şanslıydım. İyi hocalarım vardı ve beni devamlı yarışmalara falan teşvik ederlerdi. Yani okumayla beraber, iyi okumalar yaparaktan yazım neşine geldim diyebilirim. Yani ben daha ortaokulda klasikleri falan okuyordum. İşte lise 1'de Dostoyevski'yi okudum. Yani ne bileyim hani böyle öyle bir okuma serüvenim oldu. Nitelikli bir okuma evreniniz olursa eğer, okuma şeyiniz olursa, siz yazma istidadınız da varsa mutlaka yazıyorsunuz zaten. Resim konusuna dediğim gibi yani işte resim de vardı gerçekten o zamanlardan daha ilkokuldan resimlerimi çok beğenirdi hocalarım. Daha ortaokulda hocam derdi işte biz işte o zaman bu köprünün şeyleri satılıyordu.
Evet.
Yani böyle işte satışa sunulmuştu. İşte kara kızım derdi ben seninle oradan gideceğim şey al senet alacağım. Öyle bir şeyler derdi bana. Çok ümitliydi benden yani ama güzel sanatları okuyamadım tabii. Çok istedim ama olmadı yani.
Evet. Her şeyin hayırlısı diyoruz
edebiyat
tabii ki.
Edebiyat okuyamadım. İktisat mezunuyum ama şu var.
Evet.
Yani illa bir şey hani o dalı okumanız da gerekmiyor. Yani Van Gogh bile okumamış. Yani güzel sanatlar okumamış Van Gogh. Yani şunu demek istiyorum. Yani o sizde varsa güzel bir hocaya da rastlarsanız eğer hocalarla alaylı olaraktan da yetişebiliyorsunuz. Ben de edebiyatçı olaraktan şu anda. Alaylı sayılırım aslında yani akademisyen falan değilim ama Oğuz'u Tay'da alaylıdır ona bakarsanız. Yani işte birçok insan Yaşar Kemal'de işte ne bileyim birçok hani edebiyatçıya baktığımızda edebiyat okumamışlardır yani.
Evet aslında bir cevher usta ellerde işlenebilir. Eğer ustasına denk gelirseniz insanın içerisindeki
Tabii.
o cevher ortaya çıkıyor ve bakıyorsunuz Kesinlikle. Çok ünlü ressamlar, şairler, yazarlar ortaya
Tabii.
çıkıyor.
Tabii daha bile... Şey oluyor mesela bizim İlham hocamız der ki ben akademide öğrendiklerimi 20 yıl uğraştım unutmak için. Yani şimdi benim kızım da güzel sanatlar okuyor Yeditepe'de. O diyor ki bana anne diyor sen diyor yani sen daha rahatsın benden diyor. Ben şimdi diyor eğitim alıyorum sınırlarım var benim diyor. Senin sınırların yok anne diyor. Sen o yüzden rahat rahat yapıyorsun diyor. Ben tabii espri yapıyorum ya kızım diyorum elimde diyorum spatula yalap şalap işte öyle bir yapıyorum diyorum. Senin gibi ben de yapamıyorum falan. Öyle bir konuşmalar geçiyor aramızda.
Evet. Şimdi sizin bir röportajda sözünüz var. Şöyle diyorsunuz. İnsanları sadece acılar değil, sanat da birleştirebilir.
Evet.
Şimdi
evet.
Toplumca çok zor günlerden geçtik. Bu günlere kolay gelinmedi. Evet. Yakın Tabii. tarihimizde işte 15 Temmuz'u yaşadık hep birlikte. Hain darbe girişimini engelledik milletçe.
Evet, evet. Hain Amin.
Allah bir daha yaşatmasın, bizlere o günleri göstermesin diye dua ediyoruz. Böyle niyazda bulunuyoruz. Ve yakın zamanda yıl dönümünü geçirdiğimiz 28 Şubat askeri muhtırası. Evet. Üzerinden 24 yıl geçti. Bunlar hep acı olaylar tabii ki. Ve bu acı olaylarda edebiyatımıza, hikayelere, romanlara, resimlere yansıyor. Ve siz de bu hikayeleri kitaplarınızda anlatıyorsunuz. Yaşanmış olaylar bunlar aslında. Resmediyorsunuz bir taraftan. Bir taraftan da bu hikayeleri kitabınızda insanlara aktarıyorsunuz. Bununla ilgili 28 Şubat'ta ilgili aktarabileceğiniz hikayeleriniz var mı?
Şöyle söyleyeyim, benim Savrulan kitabımda ilk hikayem şeyle başlar, yani yangına uğramış kitaplar hikayesiyle başlar. Bu hikaye yine toplu öyküler şeklinde de yayınlandı. 28 hikaye diye yayınlandı. Hı hı. Ve yine Şubat Soğuğu diye de bir kitap derlendi, Sevda Dursun derledi. Orada da yine bir hikayem yayınlandı. O da yine yani böyle hapse düşmüş bir hocanın hatıralarından, ondan esinlenerek yazmıştım. Bu işte yazdığım yangına uğramış kitaplar hikayesi de daha çok 28 Şubat dönemine mülhem, yani oradan ilhamla yazılmış bir hikayedir. Hı hı. Aslında tabii dediğiniz gibi, yani bu günler keşke, hani dediğimiz gibi keşke demek çok şey ama yaşanmasaydı. Yani bu 60
tabii ki.
İhtilalinden bu yana bu topraklarda yani yapılması gereken bazı şeyler var ama keşke bunlar olmasa. Çünkü artık biz bu topraklarda yaşıyoruz. Bu toprakların evladı olaraktan, hangi görüşten olursak olalım, birlik ve beraberlik içinde yaşamamız gerekiyor. Yani birbirimizle, birbirimizi anlayarak, birbirimize saygı duyarak, hani bunun başka bir çıkar yolu yok yani. Çünkü biz hani Kurtuluş Savaşı gibi büyük bir savaşı vermiş bir milletiz. Yani Kurtuluş Savaşı'nda hani ben çocuklara da diyorum seminerlerimde, onlara böyle heyecanlı konuşmalar yapıyoruz. Diyorum ya, bu topraklarda 100 bin, 150 bin şehidin kanı var. O toprakların üzerine basarak yaşıyoruz diyorum gençlere. Yani biz öyle büyük bir mücadeleyi vermişiz. Ondan sonra da bu topraklarda yani gerçekten olan olmuş, geçen geçmiş, artık Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşamaya başlamışız. Yani burada nedir kötü olan Mustafa Bey? Ya vatana hain olmayın. Vatan haini olmayın. Vatanı bölüp parçalamayın.
Evet.
Yani gerçekten bu olmasın. İnsanların görüşlerine saygı duyulsun. Yani din inançlarına saygı duyulsun. Nasıl yaşarsa, nasıl isterse yaşasın yani. Odur bizim derdimizde. Yoksa biz kimsenin inancına, kimsenin yaşantısına karışma noktasında zaten öyle bir şeyimiz yok. Siz de yaşıyorsanız inancınızda buna da karışılmasını istemiyorsunuz gerçekten.
Tabii. Ve
bu yapıldı yani. 28 Şubat'ta bu yapıldı. 80 darbesinde bu yapıldı. Hem sağdan hem soldan. Gençlerimiz yani böyle fidan gibi gençlerimiz. Ben sola da üzüldüm, sağa da üzüldüm.
Evet.
Bunlar olmamalı gerçekten. Bu topraklara artık biz böyle birbirimizi anlayarak yaşamanın derdine düşmeliyiz. Ben her zaman diyorum hani gençlere, ya diyorum yukarıdan bomba atıldığında diyorum ayırmayacaklar işte. Şu şöyle, bu böyle, şu bucu, hani o bombalar tepemize yağdığında bu milletin üzerine yağacak. Bu topraklara yağacak yani.
Evet.
Ki 15 Temmuz'da dışarıdan güdümlü bir darbe olduğu için hepimiz biliyoruz ne kadar acılar yaşadık gerçekten. Gencecik çocuklarımız, körpe evlatlarımız, gencecik annelerimiz yani gerçekten şehit oldular. Ya hala da bu tehlikeler devam ediyor. Yani biz aklımızı başımıza devşirmezsek, birlik beraberlik içinde olmazsak. Bu tabii bunlar bu hikayelerde bir ibretlik. Yani karşı tarafı anlama. Yani yaşanılan acılarla neler yaşanmış, bu acılar insanlarda neler ifade etmiş, hayatlarına nasıl bir yankı yapmış, bunların ifadesi ve derinlikli bir ifade tabii. Çünkü hani edebiyatın gücü bu. Biz edebiyatın gücünden yararlanmak gerekiyor. Edebiyat çünkü kalıcı bir edebi tarih oluşturur. Yani şöyle söyleyeyim, işte Fransa'nın tarihine baktığınızda siz böyle başbakanını, efendim oradaki kralı falan çok fazla hatırlamazsınız ama işte Jean Valjean'ı bilirsiniz, sefilleri bilirsiniz, anlatabiliyor musunuz? Yani oradaki hayat dokusunu, oradaki sosyal dokuyu çok rahat bilirsiniz yani. Bu edebiyatın gücüdür size aktaran. İşte diyelim ki Dostoyevski tam bir tövbe romanıdır. Yani oradaki hayat şartlarını, işte oradaki Rus halkının şeyini falan bilirsiniz. Bu da edebiyatın gücüdür. Bizim de işte toplumumuzda yani yazılmış kitaplar vardır. Yani Cumhuriyet'ten bu yana yani çok eskiden yazılmış romanlar, hikayeler. Bu hikayeler de o dönemde yaşanmış. İşte Beyaz Lale vardır mesela, Ömer Seyfettin'in yani Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı. Ya birçok hikayesi vardır. Mesela yani işte diyelim Halid Edip'in vardır buna benzer romanları. İşte Çalıkuş'un romanını Kurtuluş Savaşı'nda yazılmış, o dönemi anlatmıştır. Yani bunlar hep edebi tarihtir aslında. Yani
tabii
edebiyattır ama bir şekilde bunlar tarihe mal olan eserlerdir. Ben de işte o dönemlerden esinlendim ve yangına uğramış kitaplar hikayesini yazdım. Tabii bu iki hikaye çok belirgin hikaye. Başka hikayelerimde de var tabii ara ara. Bunlara değinmişimdir yani.
Evet. Evet, çok güzel hikayeler bunlar. Tabii kuşaktan kuşağa aktarılması gereken gerçek olaylardan esinlenilerek
evet,
anlatılan.
Burada hatta kısa bir bölüm okuyabilirim eğer.
Tabii
kısa
buyurun kısaca.
Burada şey olsun, en azından dinleyicilerimize böyle bir yazarın da bir metnini muhatap etmiş olalım onlara.
Hoş olur tabii ki.
Şimdi tabii bu hikayenin tam orta göbeğinden bir bölüm. Bu yangına uğramış kitaplar hikayesinden bir bölüm okuyacağım. Gidenler, mapushane içinde yanıyor gazlar, bayramdan bayrama da canım çalınır sazlar, kimine annesi ağlar, kimine kızlar, öyle de düştüm zindanlara yanar ağlarım, demir parmaklıktan bakar döner ağlarım. Alt komşumuz Hamza abi bu türküyü dinlerdi. Nameler annemin duru çehresine, benim suskunluğuma neler anlatır neler söylerdi. Merdiven boşluğundan evin içine kadar bir sızı gibi akıp gelen bu ses bizi nerelere götürürdü? Neden sonra bir haftanın sonunda köşede bekleyen siyah arabanın artık orada olmadığını fark ettik. Onca kalabalığın gürültünün içinden sıyrıldık. Tellerin arkasından babamı gördüm. Bize ne kadar belli etmese de sekerek yürüdüğünü, incelmiş yüzünü, ışıl ışıl yanan gözlerini, yumrah bıyıklarını gördüm. Gözlerinin etrafındaki morluklar, sol şakağından kulağına doğru inen ince bir kızarıklık, sonra saçları, alnına dökülen dalgalı kara saçları, oynarken parmaklarımı ara ara geçirdiğim saçları yoktu. Babamın bir gözleri vardı sanki yorgun yüzünde, gözleri hep annemin gözlerini arar gibi, ellerini demir parmaklıklara geçirmiş, Betül'e, bana, babaanneme uzanır gibiydi. Annem kar beyaz çamaşırlar, çoraplar, birkaç yedek elbise, yıllardır bırakmaya uğraştığı ama bırakamadığı birkaç sigara paketi getirmişti. Hiçbir şey olmamış gibi oradan buradan konuştular. Sonra annem başı önünde yaktım dedi. Bütün kitapları yaktım. Babam annemin yere düğümlü gözlerine son bir kez daha baktı uzun uzun. Giderken sanki annem gözlerini, ellerini, yüreğini, tüm bedenini orada babamın özlem dolu bakışlarına bırakarak gidiyordu. Betül yine ağladı. Ben güçlü görünme adına ağlayamıyordum. Oysa nasıl da hışkırıklar düğümlüydü içimde. Bir dokunsalar öyle coşup gidecektim. Büyük dedemin kitaplarını Akif'e verdim. Babam sustu önce. Bu yangından o da nasibini almış gibiydi. Omuzları çökmüş. Eliyle farkında olmadan yakalarını kapatmaya çalışıyor. Onun gizlemeye çalıştığı morlukları inatla göstermemeye çalışsa da bizler görüyorduk. Diyorum ya, bir gözleri vardı babamın. Yıllarca bize umudu, mutluluğu, güveni yaşatan dost gözleri, gümrah bıyıkları, gül kaşları. İncelip sararmış yüzünde, kocaman olmuş bal köpüğü gözleriyle uzun uzun baktı bana. Oku, büyük dedemin kitapları artık senin. Yangından geriye bir onlar kaldı madem, onlar sana emanet. Böyle.
Evet, dinleyicilerimizi de merak ettirelim. Bu kitap, bu hikaye hangi kitapta geçiyor?
Savrulan kitabımızdan.
Savrulan.
Okur kitaplarından. Evet, okur kitaplarından Savrulan.
Tamam. Dinleyicilerimize buradan duyurmuş olalım. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Keyifli bir söyleşi oldu.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Benim için de keyifli bir söyleşi oldu. Vakit tamam oldu herhalde.
Evet, evet. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Tekrar
tamamdır.
Görüşmek üzere.
Hayırlı günler.
Hayırlı
diyorum.
Günler, hoşça kalın.
Teşekkür ederim. Herkesi selamlıyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, yazar ve ressam Selvi Gülşahin stüdyo konuğumuzdu. Telefon bağlantımızdaydı kendisi. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Türkçeyi konuşma dili olarak şarkı türkü söyler gibi, yazı dili olarak hatasız kullanabilen, sanat dili olarak güzelliğine güzellikler katabilen, bilim dili olarak gelişimine baş koyabilen yurdum insanı sevdalılar aramıyor. Kendine, yurduna, ulusuna güvenen, Türkçeyi onuru, övüncü bilenler birleşin, bu sevdayı yaşatın.
Türkçemize sahip çıkalım.
Göç Yolları 60. Yıl Özel.
Hayatın Sesleri Göç Yolları 60. Yıl Özel köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, her hafta olduğu gibi İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver telefon attığımızda. Sayın Ünver, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Merhaba. Çok teşekkürler. Sayın Hocam, nasılsınız, iyi misiniz?
Evet, çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı.
Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Normal. Ankara'da bir bahar havası var.
Evet ama biraz serin. Gerçi bu arada siz de normal çalışma düzenine geçtiniz.
Evet, biz de geçtik. Yani, evet.
Hayırlı olsun.
Çok
hayırlı
teşekkürler olsun. Hocam. İnşallah bu koronavirüs belası üzerimizden kısa zamanda kalkar da birbirimizi yakından görürüz.
Ya çok arzu ediyoruz.
Evet. Evet. Sayın Hocam, bu hafta Almanyalı Türklerin ilkokuldan itibaren eğitim konusunda yaşadığı sorunları konuşacağız sizinle.
Tabii. İşte bu her hafta yaptığımız 60. yıl köşemizde bugün, geçen hafta popülizmi ve yabancı düşmanlığını işlemiştik.
Evet.
Bugün de eğitim problemleri üzerinde kısaca durmak istiyorum. Aslında ilkokuldan itibaren değil, daha öncesinden başlamak lazım. Okul öncesi eğitimle başlamak lazım. Çünkü yani çocuklarımız orada doğdukları vakit, özellikle geçmiş yıllarda, şimdi biraz daha dokuda değişiklik var. Yani Almanya'da dördüncü kuşağı yaşıyor, kuşağı görüyoruz. Onların, yani doğan çocukların anneleri babaları da Almanca'ya bir hakkın vakıflar. Bu eski yıllarda Almanca bilmeyen anne babaların işte çocuklarıyla nasıl meşgul olması gerektiğini, bunların Alman eğitim sistemine nasıl entegre olabileceklerine ilişkin önemli sorunları konuşuyorduk. Bugün biraz daha şartlar değişti. Biraz daha iyi olduğu kanaatindeyim. Ben ama gerçek olan şu ki, iyi bir okul eğitimi için mutlaka okul öncesi eğitim imkanlarından da geniş biçimde yararlanmak lazım. Tabii bu Almanya'nın sunduğu imkanlar nispetinde, o çerçevede ancak mümkün. Eski yıllarda yeterince işte çocuk yuvası yoktu. Bunların işte çocuklarımızın o çocuk yuvalarından çok istifade etmediklerini biliriz ve ilkokula başladıkları zaman da sırf Almancayı tam olarak konuşamadıkları, anlamadıkları için işte Sonderschule dedikleri zeka özürlü çocukların gittiği okullara gönderilmek istediklerini biliriz. Şimdi gerçek olan şudur. Almanya'da eğitim sisteminin ciddi sıkıntıları var. Özellikle bu sıkıntılar göçmen çocuklarının bu sıkıntılardan daha fazla etkilenmelerine yol açıyor. Şöyle ki, çok erken çağda, daha ilkokul 4. sınıfla 6. sınıf arasında hangi okula gideceğinin kararlaştırılması isteniyor. Ve bu kararın verilmesi tabii sadece çocuğa ve velisine bırakılmıyor. Aynı zamanda öğretmenlerin de yönlendirmesi önemli. Birçok geçmişten hikayeler biliriz. Gençlerimizin, çocuklarımızın başından geçen. Çok ileriki yıllarda başarılı birer doktor, mühendis, avukat olmuş çocuklarımızın o ilk çağlarda, daha ilkokulun ilk yıllarında işte yollarının kesilmek istendiği, bunların işte işçi yetiştiren veyahut işte meslek eğitimine yönlendiren daha alt seviyedeki okullara yönlendirilmek istendiğini biliriz. Şimdi
evet,
tabii bu çok önemli bir sorun. Hala da devam ettiği kanaatindeyim. Yani velilerimizin tabii bu konuda çok ciddi işte yani özen göstermeleri gerekiyor çocuklarına. Çünkü Almanya sınıflı bir toplum. Yani bu göçmen çocuklarının aslında kendilerine biçilen rolü kabul etmeleri artık bir nevi onlara empoze ediliyor. Belli durumlarda dayatıldığını da söylemek mümkündür. Yani bu razı olma meselesi. Türkiye böyle değildir. Türkiye'de çok daha demokratik bir anlayış olduğunu düşünüyorum eğitimde. Annesi babası kim olursa olsun, okuma yazma dahi bilmese en yükseklere çıkma imkanı daima her çocuğumuza verilmiştir. Bu Almanya'da daha farklı. Yani bunu bu şekilde, gerçi yatay geçişlerle bunu biraz daha yumuşatmaya çalışmışlar ama genel olarak özünde böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla çocuklarımızın ilkokul çağında, daha işin başında bir nevi böyle bir sınavdan geçirildikleri ve ilerideki yaşamlarını etkileyici bir işte aslında handikapla karşılaştıklarını söylemek mümkün. Evet. Şimdi tabii yüksek okula gelene kadar uzun bir yol. Bugün Almanya'da 400 bine yakın yabancı öğrenci var. Bunların yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların sayısı 4743. Ben şöyle düşünüyorum. Bunlar genellikle Türkiye'den giden öğrencilerdir. Almanya'da doğmuş büyümüş öğrencilerimizin, yani liseyi Almanya'da bitirmiş, gimnazyumu bitirmiş, oradan da yüksek öğrenime geçmiş olanların sayısının 30 binin üstünde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Alman istatistiklerine göre mesela Almanya'da şu anda 1,5 milyon civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var ama işte istatistik dairesinin yeni verilerine göre 2019 yılı en son veriler 2,9 milyon da aslında göçmenlikle alakası bulunan Türk var. Şimdi o zaman 4 milyonun üstüne çıkıyor. Dolayısıyla tam bir ayrım yapmaktansa Almanya'daki Türkler diyoruz. Onların işte büyük ölçüde son yıllarda liselere daha çok gittiklerini çocuklarımızın ve oradan da yüksek öğrenime geçtiklerini memnuniyetle görüyoruz. Fakat bu arzu ettiğimiz seviyede değildir henüz. Şimdi bu tabii eğitimin önemini ne kadar vurgulasak azdır. Eğitim her toplum için çok önemli, her zaman için önemli yani ve her kişi için önemli. Ama özellikle göçmen statüsünde, göçmen konumunda bulunan vatandaşlar için biraz daha da önemli. Çünkü orada çok engellerle karşılaşabilirler. Temayüz edebilecek, kendilerini geliştirebilecek imkanlardan tam anlamıyla yararlanamazlar, yararlanamayabilirler. Bu da onların tabii eğitimde tökezlemelerine yol açabilir. Bunun için çok bilinçli olarak, çok işte yani iyi bir plan çizmek, iyi bir yaşam planı çizmek suretiyle bu yolda ilerlemekte büyük fayda var. Bunun için de tabii Türkiye'nin eğitim ateşelikleri var. Onlar da yardımcı olurlar. Olmaları gerekir. Ama iş tabii dönüp dolaşıp yine ailelerde bitiyor. Yani ailelerin bu olaya yaklaşımı çok önemli. Yani erkenden çocuklarının para kazanması şeklinde bir düşünceye saplanmamalarını düşünürüz. Çünkü eğitim süreçleri yorucu olabilir, uzun olabilir. Ama sonuçta mutlaka daha tatmin edici sonuçlara gelirsiniz. Bu arada tabii bu yüksek öğrenimden söz ettik ama herkesin yüksek öğrenim görme imkanı olmayacaktır. Yani bu böyle her toplumda böyledir. Fakat her halükarda bir meslek öğrenmeye önem verilmesi gerekir. Yani hiçbir meslek sahibi olmadan toplumun içerisinde her türlü işi yapmaya hazır bir insan olmaktansa belli bir meslekte uzmanlaşmış, onun eğitimini görmüş ve dolayısıyla geleceğini ve çoluk çocuğunun da geleceğini garanti altına almış insanlar olarak yetişmelerini istiyoruz biz gençlerimizin.
Tabii aranan vasıflı insan olmak gerekiyor.
Tabii nitelikleri çok önemli. Mesleki nitelik sahibi olmaları gerekiyor. Bunun için de Alman işte dual sistemi içerisinde o ikili sistemdir, bir yandan okul bir yandan iş yerinde eğitim. Bundan en geniş biçimde yararlanmaya çalışmaları şarttır. Şimdi çok sayıda özellikle işte dediğim gibi yani şimdi bu yeni kuşaklar bu konuda daha da bilinçli. Çevrenin verdiği çevrenin etkisiyle de buna eğiliyorlar. Daha eskiye nazaran daha iyi sonuçlar görüyoruz. Ancak ben hala yeterli olduğu kanaatinde değilim. Yani Türk çocuklarının, Türk gençlerinin yaşadıkları ülkede, o ülkenin de vatandaşı olabilirler. Türk'te vatandaşı olan da vardır veya sadece Türk vatandaşı olanı vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yaşadıkları sürece hayatları boyunca, daha sonraki hayatları boyunca da onları mutlu edecek, onları tatmin edecek bir eğitim düzeyine, bir nitelik, mesleki nitelik düzeyine ulaşmaları son derece önemli. Almanya'da bir de tabii yetişkin eğitimi var. Yetişkin eğitimi şimdi ülkemizde de çok önemsenen bir şeydir. Bu yetişkin eğitimini düzenleyen kurumlar var. İşte iş kurumu var mesela. Zaman içerisinde farklı bir meslek öğrenmek isteyen, işte onlara kurslar falan da tertip ediliyor. Ben dikkat ediyorum. Şu anda artık pek dil sorunu kalmamış kanaatindeyim insanlarımızın. Hmm. Anlamış veyahut da. Yani tamamen ortadan kalktığı kanaatinde değilim ama yeni kuşakların dil sorununun kalmadığı düşüncesindeyim. Eskiye nazaran çok daha azaldı veyahut. İşte oradaki o yetişkin eğitimi imkanlarından da hangi yaşta olurlarsa olsunlar istifade etmelerinin çok yararlı olduğu kanaatindeyim.
Peki
i̇şte
Sayın Hocam. Oraya,
biliyor musun? Evet.
Şunu süremizin de sonuna geldik. Evet.
Geldik hemen tek cümleyle. Almanya'ya ilk gittikleri zaman vatandaşlarımız işte 1-2 sene kalıp orada öğrendikleriyle gelip Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunmaları düşünülmüştü. Bu pek gerçekleşti denemez belki ama her şeyden önce kendi şeyleri, menfaatleri, çıkarları için eğitim imkanlarından olabildiğince fazla yararlanmalarını temenni ediyoruz, arzu ediyoruz.
Peki Sayın Hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Tekrar haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Sevgili dinleyicilerimiz, Göç Yolları 60. Yıl özel köşemizde İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver bizlerleydi. Böylelikle bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.